Ayrım 13.
2. Deja senti, sanki hissetmiştik. Şimdi de çoğunlukla dejavekü ile karıştırılan bir fenomene dönmek istiyorum. Bunu izah için modern nörolojinin ilk öncülerinden biri olan Dr. John Huglings Jackson'ın 1889'da yazdığı bir makaleden alıntı yapacağım. Daha sonra şakak lobu veya prikomotor epilepsi olarak bilinecek olan hastalıktan mustarip bir tıp doktoru olan hastalarından birinin sözleriyle şöyle yazar. Dikkati meşgul eden şey daha önce işgal eden şeydir ve gerçekten de tanıdıktır. Ama bir süre unutulmuştur ve şimdi sanki aranıyormuşçasına minik bir tatmin hissiyle tekrar hatırlanmaktadır. Aynı zamanda veya daha doğrusu hemen ardından bu hatırlayışın hayali ve durumunun anormal olduğunun hafifçe farkına varırım. Hatırlayış daima bir diğer kişinin sesi veya sesli düşüncem veya okumakta olduğum ve aklımda seslendirdiğim şeyle başlar. Ve sanırım bu anormal durum esnasında, ah evet anlıyorum, tabii hatırlıyorum ve benzeri gibi basit tanıma sözcüklerini seslendiririm. Ama bir veya iki dakika sonra tanıyışa sebep olan ne sözcükleri ve ne de sesli düşünceyi hatırlayabilirim. Sadece çok güçlü bir biçimde bunların benzer anormal şartlar altında daha önce hissettiğim şeylere benzediğini anlarım. 11. Bazen şakak lobu, epilepsi krizlerinin öncesinde de ortaya çıkan ve Jackson'ın hatırlatıcı dediği bu durumu tanımlamanın en iyi yolunun deja senti olduğuna inanıyorum. Bu tariften çıkan 3 özellik onu deja veküden ayırır. A. Temelde veya hatta tamamen mantal bir oluştur. B. Kişinin bir sonra ne söyleneceğini veya yapılacağını önceden bildiği prekognisyonla edinilebilecek türden özellikler yoktur. Ve C. Sonrasında kişinin hafızasında nadiren kalır ya da hiç kalmaz. Yakın bir zamanda ana konusu şakak lobu sarası olan bir kitap ortaya çıktı. 12. Kitapta yazar dejavüden psikomotor sırasının bir belirtisi olarak söz etmektedir. Bu aynı zamanda birçok tıbbi ve psikiyatrik ters kitaplarında Dr. Jackson'ın bu ve diğer ifadelerine dayanır gibi gözüken bir çekişmedir. Kitap Paul Spires adlı bir nöropsikologun bir ders sırasında öğrencilerine eğer dejavü deneyimleri yaşamışlarsa saralı olduklarını anlatmaktadır. Bu tarz saçmalıklar şu ana dek en azından kısmen terimlerimizin çok zayıf tanımlanmasından dolayı sürmekteydi. Ve bu da çeşitli deja fenomenlerini tefrik etmeye dair yeterli araştırmalar yapmayı engellemekteydi. 3. Deja vizite, sanki ziyaret etmiştik. Sık sık dejavekü ile karıştırılan bir diğer fenomen daha vardır. Daha nadiren oluşur gibi görünen ve kişinin yeni bir yeri ziyaret etmesi ve orayı çok tanıdık olarak hissetmesi deneyimidir. Kişi nereye gideceğini biliyor gibidir. C.J. Jung eş zamanlık üstüne olan makalesinde bunun çok ilginç bir örneğini anlatır. 13. Bunu dejavekü'den ayırmak için işin içinde sadece tanıdık olan cansız binalar ve veya nesnelerin yer ve mahallerinin mi yoksa kişinin içinde bulunduğu durumun mu rol oynadığını sormamız gereklidir. Deja vizite coğrafya ile ilgilidir. Yükseklik, genişlik ve derinlikten oluşan üç uzamsal boyutla halbuki dejavekü daha çok geçici durumlar ve süreçlerle ilgilidir. Deja vizite birçok yolla açıklanabilir. Kişi daha önce yer hakkında detaylı bir şeyler okumuş ve ardından bunu unutmuş olabilir. Bu İngiltere'de bir kale harabesini ziyaret eden Nathaniel Hawthorne'un başına gelmiştir. 14. Yeri tanımıştır ama nasıl ve niçin bilemez. Ancak sonradan 200 yıl önce Alexander Pope tarafından yazılmış bir yazıya kadar olayın izini sürmesi mümkün olmuştur. Guy Mannering adlı kitabında Sir Walter Scott tarafından anlatılan deja vizite olayı da aynı hipoteze dayanmaktadır. Reenkarnasyon da bazı deja vizite olaylarını izah etme yolları sunmaktadır. Üçüncü bir olasılıkta kişinin bedenini ardında bırakarak dışarıya çıkma ve seyahat etmeye muktedir olduğu sözüm ona beden dışı olarak adlandırılan deneyimleridir. Bu üç deja biçiminin karışık versiyonlarının oluşması da mümkündür. Bunlara birçok açıdan benzeyen diğer başka fenomenler de vardır ama yerimiz bunlara girmeye uygun değil. Bu konuda daha çok şey bilmek ve deja fenomeninin çeşitli özelliklerini daha derinden araştırmak isteyenler için Neppe'nin 16 kitabındaki harika görüşü tavsiye ederim. Referanslar 1. Funkhauser, A.T. 1983, A Historical Review of Deja Vu, Parapsychological Journal of South Africa, 4-11-24. 2. Chapman, A.H., Mensch, I.W., 1951-52, Deja Vu Experience and Conscious Fantasy in Adults, Psychiatric Quarterly Supply, 163-175. 3. Richardson T.F. Winokur, G., 1967. Deja Vu in Psychiatric and Neurosurgical Patients, Archives of General Psychiatry, 17. 622-262. 4. Palmer J. Dennis M. 1979. A Community Mail Survey of Psychic Experiences, Journal of the American Society of Psychological Research, 73. Sayfa 221-251. 5. Von Feuchtersleben, E. Freiherr, 1845. Textbook of Medical Psychology, 255-256. 6. Deutsch D. Lockwood M. Mart 1994. The Quantum Physics of Time Travel, Scientific American, 270, sayfa 50-56. 7. Chester M. 1978. Particles, An Introduction to Particle Physics, Macmillan, New York. 8. David B.S. Graham N. 1973. The Many Worlds Interpretation of Quantum Mechanics, A Fundamental Exposition, Princeton University Press. 9. Ryback D. Schweitzer L. 1988. Dreams That Come True, Ballantine Books, New York. 10. Funkhauser, 80, 1983. The Dream Theory of Deja Vu, Parapsychological Journal of South Africa, 4, sayfa 107-123. 11. Jackson, J.H., 1888. A Particular Variety of Epilepsy Intellectual Aura, One Case with Symptoms of Organic Brain Disease, Brain, 11, sayfa 179-207. 12. LaPlante E., 1993, Sized, HarperCollins, New York. 13. Jung, C.J., 1966, On Synchronicity Collected Works, Boligan Series, Princeton University, Cilt 8, parça 973. 14. Hawthorn M., 1863, Our Old Home, Houghton, Mifflin and Company, Boston. 15. Scott W., 1815, Guy Mannering or the Astrologer, J. Ballantyne and Company, Edinburgh, bölüm 41. 16. Nep P. V. 1983. The Psychology of the Deja Vu, Witwatersrand University Press, Johannesburg. Holografik model ve normal ötesi olayların bazı yanları. 1. Vzeki Vatskiya. 70'li yılların sonlarında iki büyük bilim adamı Stanford Üniversitesi beyin cerrahı Carl Pridram, Carl Pridram Şuur ve Beyin, Plenum 1976 ve Londralı fizikçi David Bohm. David Bohm kuantum teorisi ve ötesi Cambridge 1971. Kendi çalışma alanlarında beynin holografik bir evrende bir hologram olarak çalıştığını duyurdular. Hologram obje tarafından dağılan ışık dalgasının eş titreşimde tepeler ve yarıklardan delta, teta oluşan anlamsız, bulanık bir girişim deseni olarak bir plaka üstüne kaydedildiği merceksiz bir fotoğrafik işlemdir. Bu fotoğrafik kayıt lazer gibi birleşik, aynı frekansa ve aynı faza sahip iki veya daha fazla dalgadan oluşan bir ışık altına yerleştirildiğinde üç boyutlu imgeler ortaya çıkar. Hologramın herhangi bir parçası imgenin tamamını yeniden kurar. Bohm ve Pribram'ın keşfi, felsefe ve fiziksel icatlarda çok eskiden beri görülen ebedi mistik dünya görüşüyle birleşme eğiliminin neticelenme noktası haline geldi. Eşyanın, olayların, zaman ve mekanın farklı ve ayrı anlaşılan tezahür realitesinin altında tüm şeylerin ve olayların mekansız, zamansız ve bölünmemiş olduğu tezahür etmemiş, örtülü bir titreşimsel frekans düzeni vardır. Bu holografik modelin doğuş zamanıydı. Newtoncu kartezyen misalin temeli, dengeli tutulan, görülen, işitilen biçimde açık olarak anlaşılan şeyler ve olaylar düzeni bir illüzyondur. Temelde realitemizin kaynağı olan saklı ve açığa çıkmamış bir düzen vardır. Bu temel kaynak hücrenin çekirdeğinde potansiyel hayatı taşıyarak ve doğayı kendi açılışına göre yönlendirerek DNA olarak çalışır. Netleşmemiş titreşim çokluğunun, girişim desenlerinin bulanıklığı temel ve ana realitemizdir. Ruhu bir veri olarak içeren bu model sınırsız, zamansız ve mekansızdır. Doğaüstü doğanın bir parçasıdır sadece. Tüm doğa ötesi fenomenler fizikteki nükleer fenomen gibi sadece o anda bazı başka boyutları okuduğumuz anlamına gelmektedir, dedi Pribram. Telepati, duru görü, şifa gibi doğa ötesi olaylar zaman ve mekanı aşan boyutta oluşmaktadırlar. Enerjinin buradan oraya gitmesine hiç gerek yoktur. Zaten orası diye bir şey de yoktur. Pribram'a göre eğer beyin evrensel holografik bölgedeki bir hologram ise neden daha çok aldatıcı dünya maya yaratmaya devam etmekteyizdir? Cevap, algılanan gerçek dünya ile sağduyulu bir ilişkisi bulunmayan tüm beyin sistemi içine yayılmış bulanık bir girişim deseninden başka bir şey olmayan matematiksel işlemde yatmaktadır. Realitede de dünyaya mercekler yoluyla bakarız. Evrimleşme sürecindeki beyin düşüneni yaratmıştır ve düşünen de özdeşleşme ihtiyacını duyar. Düşünce üç boyutlu bir akıldır ve Bohm'a göre hatalı bir biçimde kendisinin otonom ve indirgenemez olduğuna inanmaktadır. Ve bu illüzyonun devamı için muazzam miktarda kozmik enerjiye gerek duymaktadır. Bu düşünce süreci şuurun daha da bölünmesine veya mercek bozukluğuna yol açmaktadır. Bu bozukluk korkuyu, acıyı ve ıstırapları doğurmuştur. Bizim açık algılanan dünyamızı Bohm vitrin olarak adlandırır. Tüm şuurumuz, geçmiş bilgimiz ile şu anki algısal verilerin kaynaştığı bir vitrindir demektedir. Ama parçaların ve ego yapısının altında evrensel, mekansız ve zamansız hafıza yaşamaktadır. Evrimin yeni safhası gittikçe daha berrak biçimde vitrine çıkan saklı düzene ulaşmalıdır. Saklı düzen sıradan deneyim için bir matrikstir ve körlüğümüz ve cehaletimiz arasında bu matriksten daha dikkatlice ve daha derinden okuma yapmalıyız. Bu holografik evrene doğar ve ilk ayları tüm hayatla harika bir birlik içinde geçiririz. Ama bu hologram kendinin farkında değildir ve bu hologramı taşıyan insanlar olan bizler de kendimizin farkında değilizdir. Derken hologram açılmaya başlar, açılma süreci esnasında farkındalığı geliştirir ama hologramdan çıkmış oluruz. Beyin faaliyeti yani elektroansiyografik frekanslardaki farklı diyapazonlar, delta, teta, alfa, beta ile çeşitli frekanslarda deneyimlediğimiz şuur durumları ve bu şuur durumuna denk gelen algılama arasındaki paralellikleri görmek çok ilginçtir. Holograma doğar ve rahimdeki 9 ayı ve doğumdan sonraki birkaç ayı büyük ölçüde delta diyapazonunda geçiririz. Burada hologramı tam anlamıyla gerçekleştiririz. Beyin en holografik özelliklerini delta diyapazonunda ifade eder. Derken teta, alfa, beta gibi daha yüksek frekansları geliştirmeye başlarız ve zaten teta frekansında hologramın bölünmesine yönelik ilk adımlarımızı atmaya başlamış oluruz. Teta frekans diyapazonu Carl Jung'un kolektif bilinçaltı veya arşetipik şuur seviyeleri dediği şeye denk düşer. Burada hayatın ve hologramın farklı arşetipik niteliklerini deneyimleriz. Derken frekans skalasına daha da yükseğe çıktıkça ayrı şeylerin çokluğunu algılamaya ve deneyimlemeye başlarız. Hologramı milyonlarca nesneye parçalar ve algıladığımız tüm nesneler için bir kafese, bir kategoriye, bir isme sahip oluruz. Frekanslar skalasında yükselir yükselmez hologramı parçalamak için birlikte oluşan iki ilginç süreç vardır. İlk süreç farkındalığın ve kendini fark edişin gelişmesidir. Eğer yetişkin insana bakarsak onun gerçekten kendinin farkında olduğu zamanın sadece alfa veya beta frekansındayken olduğunu görürüz. Teta'ya doğru aşağı inmeye başladığımız anda uyuruz. Farkındalığımızın ve kendimizi fark edişimizin önemli bir bölümünü kaybederiz. Rüyalar görürüz ve dünya çok farklıdır. Delta'ya gidince rüya bile görmeyiz. Biz yetişkinler için hologramı tekrar deneyimlemenin tek yolu farkındalık olmayınca mümkün olur. Hologram ortadan kaybolmaz. O hala şuurumuzun bir parçasıdır. Ama kendimizi fark eder hale gelebilmek için geliştirdiğimiz yeni katmanlar tarafından saklanmaktadır. Birinci ile bir bakıma bağlı olan ikinci süreç ise özne ve nesnenin şuurumuzda ayrılmasıdır. Frekans diyapazonlarında yukarı çıktıkça hayatımızda özne ve nesne arasındaki ilişkiler daha belirgin ve ayrılmış hale gelir. Yine bizler yetişkinler olarak uykuya dalarken özne ve nesne arasında çok daha yakın bir ilişki bulunmaktadır. Ve deltaya indiğimizde birliğe geri dönmüş oluruz çünkü hologramda özne-nesne ayrılığı yoktur. Beta frekansında kişiliğimiz seviyesinde şuur ve madde dualitesine sahibizdir. Ancak orada şuura ait olan algılama öznesine ve çok yoğun, çok gerçek ve çok güçlü görünen ve hissedilen maddeye ait olan algılama nesnesine sahibizdir. Uykuda, transta veya meditasyonda tek bir adım bile geri atsak çok güçlü ve etkili gibi görünenlerin aslında şeffaf olduğunu görmeye başlarız. Gerçek hayat gücünün, gerçek enerjinin sadece bizim şuurumuzun içinde olduğunu görmeye başlarız. Tüm bu fikirler doğa ötesi olayların bazı yanlarına dair çok ilginç bakış açıları sağlamaktadırlar. Biz sadece ikisini ele alacağız. Poltergeist ve tanımlanamayan uçan cisimler, UFO'lar. Ben de 1980'lerde Rusya'da birkaç poltergeist fenomenini inceledim. İnsanlarla konuşurken ve poltergeist fenomeninin geçtiği yerleri incelerken bu olayların çoğunun çok ilginç bir müşterek özelliğini keşfettik. Çoğu blue çağında olan bir gencin olduğu ailelerde meydana geliyordu. Ve bu ailelerin çoğu öyle ya da böyle işlevini yitirmişti. Ebeveynin biri yoktu veya alkolikti veya bir akıl hastalığı geçmişi vardı. Blue çağında beynimizdeki teta diyapazonunun çok karmaşık bir dönüşümden geçtiğini bilmekteyiz. Blue çağından sonra teta seviyesi eskisinden çok daha zayıf ve dardır. Blue çağındaki genç, diğer insanların hayatıyla olan bağını kaybettiğine dair bir hisse sahiptir. Ama aynı zamanda bu bize kendimizi fark edişimizi geliştirmek için evrimsel bir itiş sağlar. Ben kimim? Ne yapıyorum? Niçin buradayım? Sorularını sormaya başlarız. İşlevini yitirmiş ailede bu dönüşüm normal bir ailede olanınkinden çok daha dramatik etkilerle oluşur. Bu raporda belirtmek istediğim fikir şuurun arşetipik seviyesi dönüşümden geçtiğinde ve blue çağındaki gencin ve de ailenin kişilik seviyesi güçlü ve sağlıklı değilse, bozulmuş ve işlevini yitirmiş ise poltergeist gibi doğa ötesi olayları deneyimleyebileceğimizdir. Şuurumuz içinde taşıdığımız son derece güçlü enerji, bozuk kişiliklerden, bu kadar gerçek görünen ve algılanan hayatın hayali düzeninden dışarı patlar. Ve evlerde ani yangınlar olur, eşyalar uçmaya başlar ve normal fiziğin izah edemediği olaylar oluşur. Tüm bu olayların şuurumuzun derinliklerindeki enerjinin gerçek ve doğru olarak algıladığımız biçimleri mahvedebildiği değişmiş bir şuur durumunda, özne, nesne ayrımının normal durumumuzdaki gibi güçlü olmadığı bir durumda oluştuğunu kabul edersek, bu karışıklığı açıklamamız çok kolaydır. Sadece kişiliğimiz seviyesinde beynin alfa-beta frekansında biçimler böylesine gerçek görünürler. Bir kez derine inince onların şeffaflığını, illüzyonunu görebiliriz. Biçimler yok edilebilir, eritilebilir ve değiştirilebilir hale gelirler. Poltergeist, arşetipik enerjinin kişiliğimizdeki biçimlerde patlamasıdır. Rasyonel akıl ve kişisellik seviyesini açıklaması imkansız olan bir patlama. Tanımlanamayan uçan cisimler, UFO'lar sorununa bir kişi veya küçük gruplarca bile algılanabilen kolektif bir arşetipik deneyim olarak bakarsak çok benzer bir şey tekrarlanır. Bu fenomenin anahtarı yüzyıllar boyunca UFO'lara atfedilen tanımları kıyasladığımızda keşfedilebilir. İnsanlar UFO'ları binlerce yıldır görmektedir ama bunları tarif edişleri çok belirgin biçimde değişmiştir ve bu değişim o zamanın bilimindeki gelişmelere bağlıdır. 18. yüzyılda insanlar gökyüzünde balonlar görmekteydi. Bu balonlar iplerle insanları kendilerine çekiyorlardı. 20. yüzyılda aynı hikaye bir hayli farklı hale gelmiştir. İnsanlar uçan diskler ve uzay gemilerinin hala insanları aldığını görmektedirler. Ama bu kez iplerle değil, enerji demetleri veya fantastik araç gereçlerle. Hikayeler neredeyse aynıdır. Bir tek tanımlar farklıdır. Kişilik aslında algıladığımız holografik olmayan açık dünyada sadece bir başka arşetipik biçimsiz enerji patlaması olan şeye kendi biçimlerini vermiştir. Söz konusu mekanizma Rupert Sheldrake'in morfogenetik alan kavramına benzer. Küçük bir grup insanın bu fenomeni bir uzay gemisi olarak tarif etmesi sonradan tüm dünyada insanların aynısını görmeleri için yeterlidir. Bu morfogenetik rezonanstır. Kişilik temelde şekilsiz olan bir şeyi tarif etmek için yeni bir formül edinmiştir. Gerçek ama şekilsiz. UFO'ları diğer gezegenlerden gelen uzay gemileri gibi bir madde fenomeni veya halüsinasyon kit veya kitle hipnozu gibi bir şuur fenomeni olarak açıklayamamamızın nedeni budur. Her ikisi de doğrudur. Fenomen gerçektir ama daha derin bir şuur seviyesine, arşetipik seviyeye, daha şekilsiz seviyeye aittir. Kişiliğimiz buna morfogenetik rezonansa göre kitlelerin o anki algılamasına göre biçim verir. Öyle ya da böyle, daha çok sayıda insan algılamalarımız ve kişiliklerimizden oluşan dünyanın sınırlamalarını ve illüzyonunu keşfetmektedirler. F. Capra bizlerin bir algılama krizi yaşadığımızı söyler. Gittikçe daha çok sayıda insan holografik birliği yeniden sağlamanın yollarını araştırmaktadır. Holografik paradigma ve birçok doğa etüsü deneyimler yakın gelecekte insanlığın seçeceği yönü göstermektedirler. Seçimimiz bu yöne şuurlu, sağlıklı bir biçimde yönelmektedir. Yani poltergeist ve UFO'lar gibi olaylar felaket gibi değil, arşetipik ve holografik realiteye yönelik olaylar olarak düşünülmelidir. Ve şuur seviyelerindeki bu değişimin farkına ne kadar çabuk varırsak holograma geçişimiz de o kadar kolay ve yumuşak olacaktır. küresel perspektifte ruhsal, kişisel ve siyasal din. Profesör Ursula King, Teoloji ve Dinsel Çalışmalar Bölümü. Çok yakın bir zamana kadar din, batılı insan için sadece Hristiyanlık ve bazen de Yahudilik ve İslam anlamına gelirdi. Dinin çalışması özellikle Batı üniversitelerinde izlenmesi, çoğunlukla Hristiyan teolojisi ile ilgiliydi. Ama uzun bir zamandır diğer dinsel gelenekler de ayrıntılı biçimde incelenmektedir. En başında Hristiyan teolojisinde bir geçmişe sahip olduğumu söylememe izin verin. Ama ben kendimi özellikle küresel bir perspektifte Hristiyanlıkla dahil dünya inançlarını inceleme bağlamına yerleştirmekteyim. Özellikle farklı inançlara sahip insanlar arasında çoktan yakın bir işbirliği örneği haline gelen inançlar arası diyalog ile ilgilenmekteyim. Dünya dinlerinin uygulamaları, öğretileri ve ruhsal sezgileri, insanlığın çağdaş dünyayı şekillendirmede ilham, yardım ve rehberlik alabileceği çok önemli bir küresel kültürel ve dinsel mirası temsil etmektedirler. Bazı insanlar bu çoğul dinsel mirası şiddetle kabul etmeyebilir ve bununla ilişkilendirilmeyi ve tanımlanmayı istemeyebilirler. Yine de dinin aşırılıklarının mecburi eleştirisi bizi onun zenginliklerine karşı kör etmemelidir. Dinsel mirasımızı kişisel seviyede reddedebilirken, kolektif seviyede insanlığın muazzam zenginlikteki bir küresel dinsel mirasa sahip olduğuna hiç şüphe olmadığı inkar edilemez. Çünkü bu olmaksızın insanlık tarihinin ve kültürünün büyük bir kısmını izah etmek imkansız olacaktır. Dinsel gelenekler kültürlerin, medeniyetlerin ve siyasal realitelerin matrisleri ola gelmiştir. Sayısız insanın geçmişlerini biçimlendiren yeni ufuklar açan düşünceleri, temel deneyimleri ve tesirli kurumları sağlamışlardır. Ama küresel olarak bakıldığında dinsel gelenekler sadece geçmişteki kültürlerin önemli kaynakları değillerdir. Zengin mirasları günümüzde de yaratıcı biçimde düşünmemize yardımcı olacak eşit derecede önemli olanaklar sağlayabilirler. Yani günümüzde son derece ihtiyaç duyulan yeni bağlantıları kurmak ve alternatif düşünüş ve davranış biçimlerini geliştirmek üzere fikirler ararken, sadece kültürel hafızamızın güçlerinden değil, daha önce yapılmamış bağlantılar ağını yaratmak için tahayyül güçlerimizden bile yararlanmalıyız.